Ayrım 11, sayfa 119. Nur Hanım yalnızlıkla baş etmeyi öğrenememişlerdendi. Haksızlık ediyordu, öğrenmişti. Dev anası yalnız yaşıyordu. Ama ikide bir de sorardı. Selim Bey, niçin yalnız yaşıyorsunuz? Niçin evlenmiyorsunuz? Niçin arkadaşınız yok Selim Bey? Yazar coşkudan çıldırarak uzun öyküsünü yazdığı günlerde sorularını daha sormamıştı Nur Hanım. Sorsaydı bile yazar aldırışsız kalacak, yanıtlamayacak, geçiştirecekti. Öykü yürüyordu. O yazı unutamayacağım, diyordu öyküdeki kişi. Unutulmayacak yazlar öykülerde geçer. Öyküdeki kişi, ressam, aslında yazarın ta kendisi. Hayattakiler hep unutulmalıdır, hayatın yazları. Öyküde Cahit Sıtkı'dan bir dize. Aşk, dostluk, hepsi dökülür yapraklar. Boşalan bardağa bakarken, sigarasını söndürürken dizeyi görür gibi oluyordu. Bir resimdi artık, gençliğinin bütün arkadaşlıkları, bütün dostlukları, aşkla arkadaşlıkları birer ikişer saldırıya geçiyorlardı. Kendisi geri çekiliyor, meydan muharebesini kaybetti. Dökülmüş sarı yaprakları ne yaparlar? Ama uzun öyküsüne Cahit Sıtkı'nın dizesini alıntılarken öylesine mutluydu ki, Nur Hanım'ın hep söylene gelmiş yaşam önerileri umurunda değildi. Sonra Halil Vedat'a bir roman yazmak isterken değişti. Can yangını başladı. Can yangını geri geldi. Romanı Nur Hanım'sız günlerde yazdı. Şimdi şu anda ayırt ediyor. Ipıssız çarpıntı. Fırlamak istiyor. Arka bahçe, balkon, yıldızlar, yarın öbür gün çiçeğe duracak kiraz ağaçları. Sonra geçmişteki ev. Nur Hanım'sız günlerde, aylarda yazılmış roman. Hepsini yazabilse. Umudu kırılacakken toparlandı. Bunları, buna benzer şeyleri kaç kez yazmış olursa olsun, yalnızlıklar, Nur Hanımlar, bronzdan ve yaralanmış genç adam heykeli, kaç kez ama yeniden yazabilse, keşke yazabilse, isterse kimse okumasın. Demek sissiz Nur Hanım, sissiz yazmışım. Dev anası, şişkoca dolos, sevgili Nur Hanımsız. Sonunda benim gibi yalnız kalacaksınız diye korkuyorum. Sokağa çıktığım yok ama bazen evde giyiyorum, sokağa çıkmış gibi oluyorum. Portmantodaki mantosunu gösteriyordu. Yakasındaki pandantif. Eşim hediye etmişti, evlilik yıl dönümümüzde. Metresiyle sevişirken öldüğü söylenen adam. Bilemezsiniz, mutlu bir ömür sürmüştük. Yalan rüzgarını seyretmiyorsunuzdur. Fakat beni çok oyalıyor. İçeride salonda kıpırdaşan televizyon ışığı. Anlamazlıktan geliyordun. Yalan rüzgarındaydı. Mutlu bir ömür sürmüştük. Her gün, her akşam üzeri aynı saatte hiç incitmeden, yalan söyleyerek fakat hiç incitmeyerek. Cahit Sıtkı'nın dizesiyle aşk, dostluk bezenmiş uzun öyküyü kimse okumadı. Yayımlandı, gitti. İnsanların vakti yok uzun öykülere, uzun yazılara tahammülleri yok. Kısacık gazete yazısında Nur Hanım'ı anınca bak onu okudular, elinize sağlık, ne güzel anlatmışsınız, telefon ettiler, Nuriye teyze yazınız güzeldi, Nuriye teyzeniz çok etkiledi, yazının başlığı Nur Hanım'dı. Uzun öyküyü genç bir kız okudu, tezini yazabilmek için. Yazar o uzun öyküsünü başka kimseyle konuşmadı. Yeşil Yurt'taki gençlik günlerinin anısıyla örülmüş, bir bölümü Kınalı'da mı, Burgaz'da mı geçen. Genç kız, Robinson at diyebilir miyiz diye soruyordu. Belki, sonu umutlu bittiğine göre. Sonu umutlu. Hem Robinson atlar ille umutlu mu bitmeli? Tekrar Nur Hanım'la kapı önündesin. Pembe kadife miydi koltukların kumaşı? Gülderen Hanım'ın evindekiler mi yoksa? Uzun, çok uzun bir hikaye yazdığını söylüyordun. Sevim Hanım'la Ayhan'ın yaşadıkları evin eşyasını hatırlamıyorsun. Koridordan geçer, taşlığa çıkardın. Odalara kaçamak bakışlar. Nur Hanım'da varaklı aynalar, ağır perde. Belki de vazoydu pembe olan. Ortasında beyaz madalyon. Beyaz madalyonda renk renk çiçekler. Vazo hep çiçeksiz dururdu. Nur Hanım, suda ölüme mahkum edilen çiçeklere acıdığını söylerdi. Vazoydu. Pembe, çiçeksiz. Vazoyu hatırlamıyor. Vazoyu yazarsa bir yazarlık yalanı olacak. Yazarlar daima yalan söylerler. Böyle birçok yalan olacak. Yalan söyleyerek yine böyle boğucu Nisan gecelerinde yazacak. Haziranlara, Temmuzlara savrulup giderek. Ağustos, sonbahar. O zaman gazete yazısındaki Nur Hanım bir öykü kişisi olacak. Yeni alacaklı. Nur Hanım'ı gönlünde yaşattığınca kaleme getiremeyecek. Bir genç kız, bir delikanlı, bir öğrenci, Nur Hanım'ı gerçekten tanımış mıydınız diye soracak tezi için. Kim kimi tanıyabilir ki? Gerçek bir kişi mi Nur Hanım? Evet, ona edebiyatın kendi gerçekliğini verememiş miyim? Yalan rüzgarı seyrediyor da. Yalan rüzgarı seyrederdi her akşam üzeri. Bu tarz dizileri onaylıyor musunuz? Evet, öteki bayağılıkların yanında çok masum kalıyorlar. Köşe Palas diye bir apartmanda sahiden oturdunuz mu?
Evet oturdum, şimdi önünden geçerken.
Geçerken. İçin acıyor. Çam ağacını orada bıraktın, terasta. Buraya taşınıyorsun. Ne uzun öykü, coşkularla yazdığın, ne Nur Hanım. Köşe Palas'tan, sokaktan, Sırrı Bey'le Vecihi Hanım'dan kaçıyordun, kurtulmuştun. Yeni bir ev, yeni bir hayattır. Sevinçlere kapılıp gitmiştin. Leyla İsmet piyanonun başına geçiyor. Asabı çok bozuk. Azıcık piyano iyi gelecek, musiki yatıştırır. Necdet dün geceden beri ortalarda yok. Dün geceki o tuhaf telefon, ben bir dostunuzum. Nişanlınız Necdet Şefik'in şimdi nerede, kimin koynunda olduğunu biliyor musunuz? Mademoiselle Angel'in evindedir. Çılgınca sevişiyorlar. Fakat Angel'in Captain Marlowe'la nişanlandığını işitmiştim. Bunu söyleyen Leyla İsmet'tir. Kısık ses, zaten Marlowe da evde diye fısıldıyor. İçerideki odada, öteki yatak odasında. Bu nişan bir paravandan ibarettir. Captain Marlowe şarkın bazı zevklerine pek düşkündür. Neler söylüyorsunuz? Benimle nasıl böyle konuşabilirsiniz? Angel bu gece nişanınıza bekaretinden bıkıp usandığını söylüyordu. Hem de umumi bir yerde. Tahmin edin neresi olabileceğini. Neresi? Maxim Bar'da. Birbirlerine fevkalade sarılmış, adeta kucak kucağa dans ediyorlar. Necdet arada bir genç kızın kulak memelerini öpüyor, yalıyor ve Angel de hazdan titriyor, titriyordu. Leyla İsmet bir buhran içinde piyano iskemlesine oturdu. Çalgının kapağını kaldırarak tuşlara bir an baktı. Sinirlerini yatıştıracak ne çalabilir? Eski bir hava, hüzün. Angel, artık bir bakire olarak yaşamak istemiyorum Necdet, diyordu. Peki ne yapacağız Angel'im? Leyla İsmet gözyaşları içinde çalmaya başladı. Akşam beş çayında Necdet'i beyhude beklemişti. Salonda yalnızca İngiliz zabitleri vardı. Allah için yakışıklı delikanlılar. Herkes Marlowe gibi hamam oğlanı değil. Ay ışığı sonatını çalarken çılgın bir kahkaha attı ve omuzlarını döven uzun saçlarını savurdu. Demek Angel'in Necdet tarafından bikri izale ediliyordu. Evet, çığlıkları bizim köşkten bile işitiliyor. Peki ama Leyla İsmet kendisini o kadar beğenen İngiliz zabitlerinden biriyle neden flört etmesin? Kendisine yapılan kurları neden hep görmezden gelsin? Piyanonun kapağını şiddetle çarptı. İskemlesinden kalkıp geriye dönünce işgal kuvvetleri kumandanı Mr. Will'i gördü. Olgun kumandan, bu romansı hiç unutmayacağım ve hep sizden dinlemek isteyeceğim Leyla, dedi. Genç kızın ıslak dudakları aralandı. Şehvet dolu bir tebessümle teşekkür etti. Mükemmel, başarıyorsun. Biraz da Esat Mahmut, Allah'a ısmarladığı bulup buluşturmalıyım derken durak alıyor. Sensin, yine kendinsin, yıkkın ve çaresiz, kaygılar tutsağı. Halil Vedat'ı anlatmaya çalıştığın roman burada. Bu son evde hakkına gelinceye kadar yıllar geçecek. Kurulu düzenin bozulmamış olacak. Ama bir canına kıymış seni takip ediyordu. Vedat'ın Prag'dan dönüşte neler yaşadığını oysa pek bilemiyoruz. Kardeşinin düğününde piyano çalıyordu. Halit Ziya Bey'in satırlarından yola çıkarak Vedat'ın piyano başına geçtiğini, piyano çaldığını yazar bir kez daha kaleme getirmek istemişti. Böylece bir anı kitabında Chopin, Schumann çalan Halil Vedat bir romanın sayfalarında aynı sahneyi yeniden yaşayacaktı. Yazar yaşatabileceğini sanıyordu. Düğün gecesiydi. Düğün herhalde Yeşilköy'deki köşkteydi. Büyük romancı ve eşi konuklarını ağırlıyorlardı. Vedat konukların ricası üzerine piyano başına geçecekti. Genç adam o anlarda neler hissetti asla yazılamaz. Romanda piyano başına geçiş zaten bir saptayımdan ibaret. Gerçi bir şeyler uydurmak mümkündür. Şuydu buydu, yılların yazmak alışkanlığıyla evirip çevirebilirsiniz duygu demetlerini. Yine de Vedat'ın o anını olanca sahiciliğiyle ele geçiremezsiniz. Sonra, Vedat'ın intihar haberinden sonra düğün gecesinin konukları Yeşilköy'deki köşke başsağlığına da geldiler mi? Vedat'ın piyanosu işte şurada. Okumadan bazı kağıtları buruşturarak demek istediğini sözcüklere bir türlü dökemiyordu. Kopuk kopuk tümcelerin ne yararı olabilir? Buruşturacaksın, yırtacaksın. Bütün diyebileceği oğlunun piyanosunu Halit Ziya Bey'in son kez dinlediği bu kadar. Bunu yazmış büyük romancı. Vedat'ın piyanosunu son kez düğün gecesi dinlediğini yazmış. Tabii o sırada son kez yaşanılacak bir şeyle baş başa olduğunun bilincinde değilmiş. Bilincinde olsaydı herhalde koşacak, piyanoyu durduracak, Vedat'ı saklayacak, Iraklara koymayacaktı. Ne kadar sonraysa Vedat'ın Tiran'a gidişi. Bakanlıktan gelen emir üzerine Tiran'a hareket. Heykel yanında düşmek üzere olan yaralı gencin heykeli. Prag'dan alınmış heykel Vedat'ın hep yanında. Hani sandık açılırken çalındığı sanılmış, bulununca da büyük ayrılıklardan sonra kavuşmanın ürpertisi duyulmuş heykel. Genç adam ondan ayrılamıyor. Ayrılamayış babasının dikkatini çekmiş. Nereye gitse heykeli de yanında götürüyordu diye yazmış.
Yazar, bronz heykelle Vedat arasında bir özdeşlik kurmak istemişti. Daha doğrusu Vedat'ın böyle düşündüğünü ileri sürmüştü. Artık neye yarar? Yazar, yazdığı, yayımladığı şeylere yeni bir şeyler mi eklemeye çalışıyor? Bir kez daha gülüyordu. Tümceleri bile dökük, çarpık, ne yazarı, hangi yazar? Yazarın bilmesi gereken bir şey daha var. Heykeli yanından ayıramayan Halil Vedat için boş yere roman yazdı. Bu gece, bu içsel karanlıkta onun geri dönüşü, yeni bir roman, yeni bir öykü için değil. Alacaklılardan biri o. Hayatını, canını kıyışını, heykelini yazardan geri istiyor. İyi, al, senin olsun. Dargın dargın bakıyordu boşluğa. Kendini göremiyordu ama öyle olduğunu açık seçik hissedebiliyordu. Belermiş gözler, sarkmış alt dudak, titreyen el. Al hepsini, geri veriyorum Vedat. Ama genç adama bronz heykeli, Çek sanatkarlarından birinin elinden çıkma, geri veremiyordu. Çünkü heykel bu kez sahiden çalınmıştı. İstanbul'dan Brüksel'e gönderilen eşya, yine bir yolculuk sandığında mı? Brüksel'den Tiran'a gönderilen eşya arasında düşmek üzere, yaralı, o kadar sevilmiş, tasvir ettiği sahnenin büyüsünü ve acısını o kadar dalınıp gidilmiş heykel yoktu. Halit Ziya Bey'e gelince hem heykelin hem de gümüş sofra takımlarının çalındığını yazmıştı. Bazı ufak tefek, değerli küçük eşya da çalınmış. Haberi veren, heykelin, süslü sofra takımlarının, değerli eşyanın Brüksel-Tiran arası yürütüldüğünü mektubunda yazan Halil Vedat'tı. Bronz, yaralı genç adam heykeliyle birlikte ötekilerin de üstünde durması, Halil Vedat'ın yaşama içgüdüsüyle dolup taştığına, henüz bu dünyanın sofra takımlarından, ufak tefeğinden kurtulamadığına işaret ediyor olamaz mı? Yazar, genç adamın itiraz ettiğini duyar gibiydi. Ben sadece babamı üzmek istemedim. Niçin üzülecekti ki babanız? Heykeli sevdiğimi bilirdi. Onun yanı sıra bir iki eşya daha ekleyerek heykele fazlasından bir kıymet vermediğimi anlatmaya çalıştım. Siz bir yazarsınız. Anlayamamışım. Sonra alay ettiğiniz, hor gördüğünüz, benim de hor görmemi istediğiniz süslü eşyanın o zamanlar büyük önemi vardı. Memleketi temsil ettiğine inanılırdı. Bize öyle öğretmişlerdi. Heykelin macerası nasıl bitti? Babamdan okuyup yazdınız ya. Şimdi bir kez daha. Prağa, sanatkara bir yenisini ısmarladım. Yazmıştım. Heykelin yenisi ama sahtesi gibi Tiran'da odanızda mı duruyordu? Ne sormak istediğinizi anladım. Odamdaydı son gece. Lüminalleri alırken. Evet, düşmekte olan yaralı gencin heykeline bakıyordum. Aslında yitirdiğimiz şeylerin sahteleri için de keder duyabiliriz. Ama kendim için hiçbir keder duymuyordum artık. Heykel sizden sonra ne olmuş? Babam kardeşim Bülent'e vermiş. Düğününde piyano çalmıştınız. Albeniz'in ünlü tangosunu çalmıştım. Heykel? Çalınanı mı, sahtesi mi? Çalınanı bilmiyorum. Herkesin kendi kendisinin sahtesi olduğu bu dünyada ötekini soruyor olmalısınız. Sahte heykele siz benden daha iyi bir öykü kurabilirsiniz. Sahiciler, yaşadığınız ortamda artık hiçbir işe yaramaz. Düşmekte olan, yaralı, ağır yaralı. Ayılmaya çalışıyor. Hayat kötü bir rüyadır. Kötü kötü gülümseten bir rüya. İki eli lavabonun kenarlarında. Alnındaki damar şişmiş, gözleri kan çanağı, damlalar akıyor yüzünden. Bir türlü kusamıyor. Klozete yapışıp kusmaya başlıyor. Küçük kornişon yeşilleri, yani limon küfü, kırmızı turp kırpıntıları, garip bir pembelik, öğürdükçe ekşi sular. Yüzüne su çarp, çiçeklere su ver, balkona çık. Bir yaz gecesi kadar yıldızlı gökyüzü, Sevim Hanım'la Ayhan'ın taşlığında kırmızı, taşkın, kıpkırmızı karanfilleri düşle. Toprak saksıyı, zamanı geri al. Kumru ölüsü yok, erik ağacı geçen baharın çiçeklerini donanmış. İçeriye koş, kar yağsın. Madame Esther kitap, kitaplar sallasın. Sen kitap, kitaplar salla. Kimse bırakıp gitmiş olmasın. Sifonu çekiyor, yüzüne su çarpıyor. Bugün çiçeklere, bitkilere su vermeyi unuttu. Balkona çıkmayacak, hele geceleri. Sevdiği insanlarla oturdu o balkonda. Hayatın kötü bir rüya olup olmadığını konuştular. Bir resim gibi kaldı gece. Çehov'un oyunlarını konuştular. İş sürede değil, en çok 1000 yıl sonra mutlu yaşam, mutlu sevda. Fakat şimdiden onun için çalışıyoruz, onun için acı çekiyoruz, onun için varız. Varlığımızın tek anlamı o, bir resim gibi. Gökyüzündeki yıldızlar öyle sönük ki, saksılarından fışkırmış kıpkırmızı karanfilleri hiçbir zaman balkondan göremezdi. Balkonlar, balkonlar örterdi, saksı, karanfil yok. Zaman ilerleyip duruyor, kumru ölü, erik ağacı bu ilk yazın çiçeklerini kuşanmış. İçeriye koşsa... Bu semte taşındığım ilk günlerde, ilk sizi tanıdım Nur Hanım. Ötekiler, veciheler, sırrılar, bakkal çakkal, Halil Vedat bile sonradan. Halil Vedat'ı sonradan yazmışım, sizden sonra. Büyük ayrılıklar, şimdiki ayrılıklar sonradan. Sokaklar, apartmanların kirli yüzleri, camları pis, toz toprak camlı bodrum katları, yürü yürüyebildiğin kadar, tek bir ağaca rastlayamazsın. Çatı katına geri döndüğünde 3-5 saksının yeşertisiyle yetinir, o zamanlar çok sevdiğim uzun öyküye çalışırdım. Karanfiller, çam ağaççığı, isteksiz açan boru çiçekleri sonradan, kedi dilleri. Boru çiçeği mi? Begonyalar. Boru çiçekleri değil de isteksiz açan. Ne tuhaf. Sevim Hanım'ın bahçesindeki eflatun ve beyaz boru çiçeklerini kendi terasında görüyorsun. Her şey eriyor. Her şey birbirine karışıyor. Yeşil yurtta bazı günleri geçmiş sönmüş gençliğimi anlatıyordum. Otuzlarımdaydım. Şimdi okusam sever miyim? Mutluluktan esirmiş yazıyordum. Sigara, alkol değil. Nisan sabahı kokuyordu hikayem. Nisan sabahlarıydı ilk günler. Öyle sanıyorum ki başlangıçta ilk zamanlar ne iş yaptığımı bilmiyordunuz. 9 numaraya taşınan siz misiniz? Bütün günü evde geçiren, sabahları bir saat kadar dolaşan, akşamları da gün batımında tekrar çıkıp gece yarıları dönen, 30'unu devirmiş bu aylak kişi, bu işsiz güçsüz sizi ürkütmüş müydü? İçine kapanık, ezgin. İlk siz Nur Hanım, her şey bittikten sonra. Belki de büyük ayrılığın başlangıcıydınız. Uzunca bir süre için İstanbul'dan, evimden ayrı kalacağımı ilk size. Merdiven aralığındasın, elinde çatı katının yedek anahtarları, iki kilit, iki anahtar, Nur Hanım'ın zilini bir türlü çalamıyorsun. Garip bir utanç. Bütün ömrünü kemirdi. Nasıl söylerim? Yüzüne al basmış. Adı sana olan bir insan. Merdiven aralığında bir gidip bir geliyorsun. Bunca yıl. Gitmediniz mi Selim Bey? Bunca yıl gitmediniz mi? Ah evladım, bu kadar geciktirilir mi? Askere gidiyorum Nur Hanım. Evin anahtarlarını size. Neden gitmediniz? Şimdi bu yaşta. Susuyordun. Nerede yapacaksınız? Tokat, Avcıer Eğitim Taburu. Size açıkladığımda önümdeki bilinmez süreçten başka bir şey düşünemiyordum. Aklım karmakarışıktı. Yine de son an kapı önünde neden elinizi öpmedim, hakkınızı helal edin Selim Bey demeniz içime dokunmuştu. Unutuşun karanlığında parlayan bir alev gibi. Karanlıkta parlayan bir alevle tutuşuyordu kapı önü. Ayrılık, Nur Hanım. Şişman ve pörsümüş, yanakların öpülüşü. Anneciğim, anneciğim. Merdivenden yukarıya çıkış, anahtarın verilişi, kapıda duran Nur Hanım. Bu berbat Nisan gecesinde geçmişten çıka geliyor, yalazlanıyor, hepsine yalazlar içinde yeniden hayat veriyordu. Bir annenin bakışıyla bakıyordu Nur Hanım. Anneden ayrılıklarla çatı katına çıkış. Kapıyı sessizce kapat, koltuğa çök, hiç sesini çıkarma, yıllar geçmemiş gibi olsun. Macerayı yeniden yaşa ve sus. Gizemler içinde kal, ürper. Aynı apartmanda, köşe palasta, onca yıl sevinçsizliğin ve küskünlüğün dilini konuşurcasına birbirine öylesine yakın, birbirinden bunca kopuk yaşıyorduk. Benim size ne hakkım geçmiş olabilir ki? Sizin içinse durum elbette farklıydı. Büyüğümdünüz, çok da geçimli bir insan sayılmamanıza rağmen benimle, yalnızlığımla her zaman ilgilendiniz. O an ne hissetmiştiniz Nur Hanım? Selim Bey, hakkınızı helal edin çocuğum. Neden şimdi, neden gözlerimden yaşlar akıyor Nur Hanım? Fakültedeyken şiirler okuduğunuzu, şiirler yazdığınızı söylemiştiniz. Salah başka türlü yazıyordu tabii. Eski tarz şiirler yazıyordunuz, gençtiniz. Şiirler sonra sizden el ayak çekmiş. Biliyorum, şiirler çabuk soluyor. Eski defterdeki şiirlerinizi göstermediniz. Kim bilir ne oldu şiir defteriniz? Sizinkisi mutsuz bir yaşamdı. Bütün kırık insanlar gibi başkalarının sevincine kolay kolay ortak olamadınız. Bu yanımızda benzeşiyordu. Başkaları sevinirken çabucak unutuluyor, üzülen başkaları olduğu. Siz mi söylemiştiniz, ben mi? Haziranda herkes yazdıklarını çekip gidince bir siz bir ben kalırdık köşe palasta. Spor ayakkabılarıma epey sinirlenmiştiniz. Geceleyin dönüşümü tespit edemiyordunuz. Ben meraklı turşuluğunuza vermiştim. Sonra o telefon, o kapı önü. Telefon mu, kapı önü mü? O telefon. Lütfen yine makosenlerinizi giyin. Sizin evde döndüğünüzü bilirsem bir can yoldaşı var diyorum. İlla makosen. Bir kez olsun mokasen değil. Ömrüm oldukça bütün mokasenleri sizin için makosen yazacağım Nur Hanım. Benim şu küçük çatı katına binde bir tek tük kişi uğrayacak olursa iki kat aşağımda önce sizinle karşılaşırdı. Kime çıkıyorsunuz? Kime çıktıklarına daima sorarmışsınız. İlk zamanlar ne öfkelenmiştim. Derken o sözünüz. Selim Bey, daha çok misafiriniz gelse, benim gibi bu kadar yalnız olmasanız. 30 yıl, şimdi 40 yıl, 50 yıl, 30 yıl önce taşındığınız Şişli'yi anlatırdınız. Hanımefendi sokağında hakikaten hanımefendiler yaşardı. Hanımefendiler derken patlak mavi gözleriniz övünçle parlardı. Hangi diziydi? Yalan Rüzgarı'ndan başka bir diziydi. Yerli dizilerden biri. Evlenmemiş öğretmene acıyordunuz. Genç kadın, güzel kadın. Senaryo yazarını tanıdığımı öğrenince öğretmen hanımın evlenmesi gerektiğini tutturmuştunuz. Söyleyin, yazsın. Bizler için yazsın. Sonu acıklı, yalnızlıkla bitmemeliydi. Her hafta heyecanla bekliyordunuz. Söylediniz mi? Söyledim. Bu hafta da mazbut bir beyle tanışmadı. Yalan söylemek zorunda kalıyordum. Hikayenin bir akışı varmış. Gelecek hafta belki. Hayır, hayır. Hiç kimse yalnız kalmasın. Siz de Selim Bey, siz de. Sonu mutlu biten aşk romanları sizin de kitaplığınızda mıydı? Gözlerim yoruluyor. Gözlerim eskisi gibi görmüyor. Eskisi gibi okuyamıyorum. Yalan Rüzgarı, yerli dizi, öteki diziler, sizi korkutan haber bültenleri, dalının Taksim Tarlabaşı gibi şişliği de yıkacağı, gazeteler, bir ses olsun diye gece gündüz açık bıraktığınız televizyon. Bir gün iyice kızdınız. Ne istiyor yazar bu kadından? Yağmur yağarken eve tek başına döndü zavallı kız. Benim gibi kaç seyirci? Senaryo yazarı dostum bildiğini okuyor. Yalan Rüzgarı'na inat. Her hafta sizin gibi kaç seyirciyi? Selim Bey, Hürriyet'te romanınızı okuyorum. Niçin bu kadar karamsarsınız? Hayat geçip gidiyor. Bir daha da geri gelmiyor. Öğrendim Nur Hanım. Gelmiyor. Sonraları anlayacaktım. Üst katlara çıkan herkesten bana arkadaşlar umuyordunuz. Selim Bey'e mi? Selim Bey bu saatte evde değildir derken sesinizde belki üzülüşler. Telefonla konuşuyorduk, kapı önünde konuşuyorduk. Bazen sizin antrede, kim bilir hangi saltanattan köşe palasa sığınmış düşkün eşyanın tıka basa doldurduğu salonunuzda. Tanışıklığımız, yakınlaşmamız, dostluğumuz boyunca, işte şu 5-6 yıl boyunca sokağa hepi topu bir iki kez çıktınız. Merdiveni inmek, merdiveni çıkmak bir utanç da sizin için. Otomobile binmek, herkes size bakıyor, herkes şişmanlığınıza, herkes sizi üzüyor. Değişen şehir, değişmiş insanlar, yağmur yağarken evine tek başına dönen öğretmen hanımı kimselerin anlamayışı, her gün çoğalan evsiz barksız ilk tinerci çocuklar, hepsi sizi fena halde üzerdi. Bakkal çıraklarını, kasap çıraklarını, ya türkücü ya futbolcu olmak isteyen kapıcı çocuklarını, ya başını örten ya da serpilir serpilmez Apukorya maskarası gibi boyanan gecekondu kızlarını anlayamıyordunuz. Yeni zenginleri, fosur fosur pro içen başbakan karısını, şehrin, memleketin yeni sahiplerini. Şirazeden çıktı vallahi. Hayretler içinde kalıyorum. Hiç böyle bir şey olabilir miydi? Ayrım sonu sayfa 132.